serves dimly teens. Youngest Ben Avenue's Dyken, they are simply Yogurum down. Kurtuluşunuz, sahibine korkuyla sonuçta götürmek için daha çok gayret edin. Çünkü kendisini hoşnut edeni hem istemeniz hem de yakın için sizde etkin olan Tanrı'dır. Her şey söylenmedi ve çekişmeden yakınmak. Yaşam sözüne sımsıkı sarılarak aralarında evrendeki yıldızlar gibi parladığınız bu heavy ve sapık kuşağın ortasında kusursuz ve saf Tanrı'nın lekesiz çocukları olasınız. Öyle ki boşuna koşamadığımı, boşuna emek vermediğimi görerek Mesih'in gününde övünecek bir nedenim olsun. Kanım amanızın sunusu ve hizmeti üzerine adak şaraba gibi dökülecek olsa da seviniyorum. Hepinizin sevincine katılıyorum. Aynı şekilde siz de sevinin ve benim sevincime katılın. Ya Rab, bugün bizimle konuş. Senin sözünü arayın. Kulaklarımızı aç, gözlerimizi aç. Bize yönet. Sana ihtiyacımız var. Bizi rehberiniz ol. İyisin adıyla. Amin.
Amin.
Sonra ayet ayete bakacağız. Sen burada ilk ayette öyleyse diyor. Öyleyse diyorsa, Elçi Pavlos önceden ne dedi diye sormamız gerekiyor. Pavlos sürekli mantıklı tartışmalar yapıyordu. Bu mektupta da Pavlos böyle yaptı. Önceki ayetlerde Pavlos yazdı ki, İsa Tanrı'nın özüne sahip olduğu halde kendisini alçaltı. Ve çağrı üzerinde ölüme bile boyunca. İsa'nın fedakarlığı eşsiz ve tekrarlanamaz. Tek dünyanın günahını kaldıran kuzu var. O İsa Mesih. Tek kurtarıcı var. Hiç kimse İsa'ya benzemez. Aynı zamanda İsa'nın hayatı bize bir örnek oldu. İsa'nın hayatına bakarak nasıl yaşamamız gerektiğini öğrenebiliriz. Bu yüzden Pavlos İsa'nın örneğinden dönerek Filipi'deki imanlı kardeşlerin hayatlarına odaklanmaya başlıyor. İsa'nın yaşantısı Pavlos'un öğretişini şekillendiriyor. Hristiyan olarak kilit noktası İsa Mesih'dir. İsa sapık ve ehri nesilde bir yıldır gibi, parladır gibi. Biz de İsa'nın ardından gidenler olarak yıldız gibi çevremizde parlamalıyız. Karanlık yerle aydınlatmalıyız. Pavlos 12. ayette şöyle yazdı. Öyleyse sevgili kardeşler, her zaman söz dinlediğiniz gibi yalnız ben aranızdayken değil ama şimdi yokluğunda kurtuluşunuzu saygı ve korkuyla sonuna götürmek için daha çok gayret edin. Gerçek iman gayret edin. Gerçek iman vazgeçmez ve insanlara hoşnut etmektense Tanrı'ya hoşnut etmeyi seçiyor. Bu kilise Elçi Pavlos'u çok seviyordu. Pavlos bu kiliseyi kurdu ve bu imanlı kardeşler Pavlos'u onurlandırmak ama Pavlos aralarında olsun ya da olmasın, onların imamana, di vanity. Vashti yede kapul shirley yasta. Shindi ben insan lara oynayana mı? Tanrını oynayana mı?
Oynayana.
Pardon, yanlışı.
Oynayana.
Yoksa insanlarını hoşnut etmeye çalışıyorum. Eğer hala insanlara hoşnut etmek isteseydin, Mesih'in kulu olmazdın. Yani, Hristiyan olarak İsa inanetim zaman hayatlarımızın amacı tam olarak değişti. Eskiden insanların onayını kazanmaya çalışıyordu. Yani insanların beğenisini kazanmak için bir şeyler yaptık. İman etimizde bundan özgür kulduk. Ve Tanrı'ya hoşnut etmek için yaşamaya başladık. İsa iman ettiğimiz zaman her şey değişti. Çünkü hayatımızda yeni temel kazıldık. Ve yeni efendim bize sahip olduk. Değil mi? Bir Hristiyan olduğu zaman yeni bir hobiye başladı. Yani birinin hayat merkezi tam olarak değişiyor. Hayatı temelinde her şey yenileniyor. Bir Hristiyan inanetinde tam olarak yeni yol. Bu yüzden Pavlos Filipi'deki imanlılara şöyle yazdı. Kurtuluşumuzu saygı ve korkuyla sonuca götürmek için daha çok gayret edin. Bir topluluk olarak bunu yapmamaya gerekti. Bu kişisel değildi. Kardeşler omuz omuza kurtuluşlarına saygı ve korkuyla sonuca götürmek için daha çok gayret etmesi gerekir. İsa bizi kurtarmak için kurban olarak canlandırdı. İsa kurtuluşumuzu kazanmak için fitye olarak hayatını verdi. Yani kurtuluşumuz ucuz değil. Kurtuluşumuzun bedeni yüksek. İsa'nın fedakarlığı nasıl karşılamalıyız? Sahip olduğumuz her şey ona vermeliyiz. Ve nasıl bunu yapabiliriz? Pavlos'a göre kurtuluşumuzu saygı ve korkuyla sonuca götürmek için daha çok gayret edelim. Ama saygı ve korkuyla yaşayamayız. Bu saygı ve korku nasıl ben okuldayken bir öğretmenden korktuğum için ondan kaçınmaya istedim. Yani Tanrı ne kadar yüce ve müthiş olduğu için ondan kaçınmamız mı gerek? Kesinlikle hayır. Tersine kutsal kitap diyor ki Tanrı'ya yaklaştığın zaman o da sana yaklaşacak. Bu yüzden bu saygı ve korku nedir? Saygı ve korkunun sonucunda Tanrı'ya hayran kalıyoruz. Tanrı'nın kutsallığının farkındayız. Ve hayranlık içinde yaşıyoruz. Tanrı'ya saygı duyduğumuz ve Rab'den korktuğum zaman günah işlemek istemiyoruz. Tersine sevinçiyle Tanrı'nın ardından gidiyoruz. Çünkü Tanrı'dan başka bir kurtarıcı olmuyoruz. Bazı Hristiyanlar olarak Tanrı'nın sevgisine ve Tanrı'nın merhametine odaklanıyoruz. ve Tanrı'nın kutsallığını unutabiliriz. Böyle bir şey olabilir. Ama Tanrı'da ikisi de bir araya geliyor. Bir taraftan Tanrı'nın yüce, müthiş, kutsal, kralların kralıdır. Ve aslında ona diz çökmemiz gerekiyor. Diğer taraftan Tanrımız kurtarıcı. Tanrımız bize yakın. Tanrımız sevgi dolu. Ve Tanrı'da ikisi bir araya geliyor. Pavlos açıkça dedi ki, gayret edin. Kurtuluşunuzun saygı ve korkuyla sonucu götürmek için daha çok gayret edin. Biz İsa'nın öğrencileri olarak odaklı bir şekilde yaşamalıyız. Bütün aklımız ve gücümüzle Tanrı'nın ardından gitmeliyiz. İsa'nın dediği gibi, ardından gelmek isteyen kendini her gün şarkına yüklenip beni izlesin dedi. Çok güzel. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracak. Yani her gün uyandığım zaman diyorum ki yarabbim gün senin için yaşıyorum. Her gün ise benim için her şey yolunda gidiyor olsun, ise zorluklarla yaşıyor olayım. Yine her gün şarlakana yüklenip İsa'ya izliyor olacağım. Çünkü Hristiyanlar böyle yaşıyorlar. Belki şu fikir aklınıza geliyor. Eğer gayret etmemiz gerekiyor ise, İyilik yaparak Tanrı'nın benisini kazanmalıyız. Evet veya hayır diyoruz. Gerçekten Tanrı'ya hoşnut etmek istiyoruz. Biz onu seviyoruz. O bizi kurtardı. Sevdiğimiz arkadaşlara hoşnut etmek istiyoruz. Neden? Biz onları seviyoruz. Çok basit bir cevap var. Her şeyden önce Tanrı'yı sevmeliyiz. Çünkü hiç kimse ve hiçbir şey ona benzemez. Onun sevgisi her sevgiden üstündür. Yaşam benim Tanrımız her şeyden üstündür. Onun sevgisi saf, dolu, tatlıdır. Bizden onu sevmek istiyoruz. Ama iyilik yaparak Tanrı'nın sevgisini kazanmaya çalışmıyoruz. O zaten bizi seviyor. Çok harika. Biz kaybolmuşken Tanrı bizi arayıp buldu. O bizi çarmıdan kaldırıp lütfu iyiydi. Yüktü bizi. Tanrı'nın sevgisini kazanmaya çalışmıyoruz. Çünkü İsa'nın ölümü ve dirilişi sayesinde İsa'ya iman edenler olarak sonsuza kadar bu sevgiyle yaşıyoruz. Ama biz gayret ediyoruz. Ama gayret ettiğimiz zaman Tanrı da bizde çalışıyor. Pavlos 12. ve 13. ayetlerde şöyle yazdı. Kurtuluşunuzu saygı ve korkuyla sonuca götürmek için daha çok hoşnut edin. Çünkü kendisini hoşnut edeni hem istemeniz hem de yapmanız için siz de etkin olan Tanrı'dır. Yani biz gayret ediyoruz ama arka planda Tanrı bizde çalışıyor. Tanrı yüreğimizde çalışıyor. Bu yüzden Tanrı'nın isteğini yapmak istiyoruz. Bence bu ayetler biraz zor bize gelebilir. Bu ayetler çok ilginç. Kendisini hoşnut edeni hem istemeniz hende yapmanız için siz de etkin olan Tanrı'da. Her insanlar hakkında aynı bir şey yazsaydı o çok kötü olurdu. Yani eğer Sophia Shirley deseydim ki beni hoşnut etmek istemene çalışıyor. Doymuş olan kişiler nasıl karşılık verir? Bence böyle bir şey olabilir. Bence yanıma gelmeliydi. John, yaptığın şeyler çok iyi değildi. Eşin seni hoşnut etmektense sen eşini hoşnut etmektense sen bencil bir şekilde davranıyorsun. Böyle bir şey deseydi haklı olurdu. Neden? Benim niyetlerim olumsuz olabilirdi. Tanrı beni değiştiriyor ama yetkin değil. Ama eğer Tanrı kendisini hoşnut edeni hem istemem hem de yapmam için bende etkin olursa o benim için çok iyi bir şey olurdu. Neden? Çünkü Tanrı beni çok seviyor. Tanrı bizim için en iyi olanları biliyor. İyi baba olarak bizi seviyor. Rabbimiz her zaman doğrulukla davranıyor. Tanrı bencil değil. Tersine bizim Tanrı sürekli yaşar. Dağıtıyor. Pavlos Romalala 8. bölüm 28. ayette şöyle açıkça anlattık ki bu ayetleri çok seviyorum. Tanrı'nın kendisini sevenlerle amaca uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olur.
Amin.
Wow, her durumda iyilik için etkin olur. Bu yüzden ona güldü. Bu yüzden biz imanlı topluluğu olarak kurtuluşumuzu saygı ve korkuyla sonucu göstermek için gayret etmeliyiz. Ama bunu yaparken Tanrı da bizde çalışıyor. Kutsal kitapta görüyoruz ki hem İsa iman ettiğimizde Tanrı'nın gücüne dayandık hem de bir kişinin olarak yaşamaya sürdürmek için Tanrı'nın gücüne sürekli dayanmamız gerekiyor. Baştan sona kurtuluşumuz Tanrı'ya bağlı. Elbette yemek veriyoruz. Ama Tanrı bizde etkindi. Eğer böylece yaşarsak bizim topluluğumuz nasıl olacak? Pavlos devam ediyor. Her şey söylenmeden ve çekişmeden yapmayın. Çok zor. Yaşam sözüne sımsıkı sürülerek aralarında evrendeki yıldızlar gibi parladığınız bu ehli ve sapık kuşağın ortasında kusursuz ve sert Tanrı'nın lekesiz çocuklara olasınız. Böyle bir topluluk varsa, bu topluluk Tanrı'nın lekesiz çocuklara olarak yaşar. Filipin'de kilisede anladığımız kadarıyla bir ilişki sorunu var. Bu kilisede çeşitlilik olduğunu hatırlıyor musunuz? Başlangıçta bir Rus tabakayı kişi vardı, bir fakir o alt tabakaya ait kişi vardı ve kilisede bir topluluk oluşturdu. Ve çeşitlilik çok harika bir şey. Tanrı çeşitliliği çok seviyor. Ama normalde insanlar aynı tabakaya ait aynı eğitim seviyesi ve aynı ülkeye ait kişilerle zaman geçiriyorlar. Automatic olarak bizim gibi insanlar oluyoruz. Her kimse de çeşitlilik varsa sorunlar kolayca çıkıyor. Yani farklı kültür ve tabakadan kişiler farklı görüşle tutuyor. Farklı kültürle, farklı değerle tutuyor. Biz büyüdükçe bu değerleri benimsiyoruz. Herhalde bu tutumumuz değerlerin farkında değiliz. Çünkü otomatik olarak bunları benimsedik. Kilisede çeşitli kültürlerden ve uluslardan gelenler varsa sorunlar kolayca çıkabilir. Bizim kilisemiz zaten oldukça çeşitlidir. İyi bir şey, farklı ülkeden gelen var, falan falan. Kilise kurulduğu zaman en kolay kilise homojen bir kilise. Yani bir insan grubunu temsil eden bir kilise. Ama bildiğiniz gibi Tanrı çeşitliliği çok seviyor. Benim isteğim şudur bu kilise için. Gelecek fakir ve zengin kişiler, cahil ve eğitimli kişiler, Kürtler, Türkler, diğer uluslardan gelenler. Kilisemizde bir araya gelip, omuz omuza, imanlı kardeşler olarak birlikte İsa'nın ardından gidecekler. Çünkü Tanrı çeşitliliği çok seviyor. Pavlos böyle bir duruma yazdı ki, ve ne dedi? Her şey söylenmeden ve çekişmeden yapın ki. Böyle bir kiliseyi kurmak istersek, birbirimize karşı çok lütuf dolu olmalıyız. Kuşkusuz ara sıra birbirimizi gücendiririz. Ama öfkemizin yavaşça alevlenmesi gerek. Bize karşı hata yapanları çabukça affetmemiz gerekiyor. Çeşitli bir topluluk varsa, insanlar istemeyerek insanlar incitmeyi. Çünkü farklı değerlerini tutuyorlar. Pavlos'un buyruklarını yerine getirmek zor değil mi? Doğal olarak söyleniyoruz, çekişiyoruz. Böylece insanlar. Kardeşlerim, söylenmek ve çekişmeyen bir topluluk. Böyle bir topluluk herkese çok şey. Biz topluluk olarak Tanrı'nın ardından gittiğimiz sürece ve Tanrı bizde çalıştığı sürece böyle bir topluluk olabiliriz. Ama Tanrı'nın yüreğimizde çalışmasına ve bizi alçaltmasına izin vermemiz gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak böyle bir topluluk mümkün olmaz. Tanrı bizde çalışması gerekiyor. Tanrı'nın müjdesi hem bu topluluğu etkiledi hem de Filipi'deki yaşayanlara etkileyebilirdi. Filipi'deki imanlı kardeşler Tanrı'nın sözünü tutukları zaman ve dünyada ışık gibi parladığında isyan iman etmeyenlerle onların hayatını görüp İsa ile ilgilenmeye başlayabilir. Hem kilisede uyumlu bir şekilde yaşayarak hem de iman etmeyen arkadaşları ve akrabalarıyla kusursuz bir şekilde yaşayarak Tanrı'nın lekesiz çocuklara olacak. Aslında bu resim eski ahitteki korban sisteminden geliyor. Eski ahitte bir hayvan tanrıya koyun olarak sunulduğu zaman lekesiz, kusursuz bir hayvan seçilirdi. Yeni anlaşmaya göre hayvanlara kesmiyoruz. Ama şimdi bunun yerine daha zor şey yapıyoruz. Biz Tanrı'ya veda olarak hayatımızı sunuyoruz. Pavlos Romalılar 12. bölüm 1. ayet 2. ayetine de şöyle yazdı. Öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Bedenlerinizi diri ve kutsal, Tanrı'ya hoşnut eden bire kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmamız budur. Yani İsa'nın canını verdiği gibi biz de İsa'nın izinin ve Tanrı'ya bedenimizi sunmaktır. Pavlos'un yazdığı mektubu okumaya başladım. Öyle ki boşuna koşmadığını, boşuna emek vermediğini görerek Mesih'in gününde övünecek bir nedenin olsun.
Amin.
Pavlos Filipi'deki imanlı kardeşlerin kusursuz bir şekilde yaşamalarını istedi. Ama Pavlos'un amacı geleceği var. Pavlos İsa'nın tekrar geleceğini hatırlıyor. Pavlos onların ve kendisinin İsa'nın gönlünde kusursuz bulunmalarını istiyor. Bu ebedi bir görüş Pavlos'un ötesini şekillendiriyor. Mesela 1. bölümde Pavlos Filipi'deki imanlı kardeşler için dua ettiği zaman onun amacı şudur. Mesih'in gününde saf ve kusursuz olasınız. Bizim amacımız şu, Tanrı'nın gününde saf ve kusursuz olalım. Biz Tanrı'nın gününü aklımızda tutmalıyız. Eğer İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettiysek, kurtulduk ve öldüğümüz zaman Tanrı'yla sonsuz dek olacağımızı biliyoruz. Müjde bu. Çünkü kurtuluş Tanrı'nın amanıdır. Ama Tanrı'nın gününde nasıl duracağız? Pavlos Korint'teki imanlı kardeşleri şöyle yazdı. Herkes nasıl inşa ettiğine dikkat etsin. Çünkü hiç kimse asılan temelden, yani İsa Mesih'ten başka bir temel atmaz. Yani kurtuluş için İsa kilit noktasıdır. Bu temel üzerine kimi altın, gömüş ya da değerli taşlarla, kimi de tahta, ot ya da kamışla inşa edecek. Herkesin yaptığı iş belli olacak. Yargı günü ortaya çıkacak. Herkesin işi ateşle açığa vurulacak. Ateş her işin niteliğini sunacak. Bir kimsenin inşa ettikleri ateşe dayanırsa o kimse öldürülü kalacak. Yaptıkları yanarsa zarar edecek. Kendisi kurtulacak. Anlatıldım. Ama ateşten geçmiş gibi olacaktır. İsa tekrar geldiği zaman Tanrı'nın önünde saf ve kusursuz durmak istiyoruz. Değil mi? Bu yüzden kurtuluşumuzu saygı ve korkuyla sonuca götürmek için daha çok gayret edelim. Soylenmeye ve çekişmeyen lekesiz çocuklar olarak yaşayalım. Son ayetlerini çabukça bakacağız. Kanım imanınızın sonusu ve hizmet üzerine adak şaraba gibi dökülecek olsun. Seviniyorum. Hepinizin sevincine katılıyorum. Aynı şekilde siz de sevinin ve benim sevincime katılın.
Amin.
Pablos yine eskiyaki teki korban sistemini tanıyor. Filipi'deki imanla kardeşler Gürsten'in uğruna hayatlarına bir yakın sunusun gibi sunuyor. Pablos da İsmen uğruna içme sunusun gibi hayatını sunuyor. Çok zor durumlarda yaşadıkların halde Pablos kutluyor, seviniyor. Çünkü bu şekilde yaşar. Tanrı onlara çağrısını layık. Değerli kardeşlerim, yeni dönene giriyoruz. Tanrı yeni bir gün aramızda başlıyor. Tanrı'nın aramızda neler yapacağını bilemeyiz. Ama amacımız şu olur. Rabbi hayatımıza korban olur. Pablos gibi. Söylenmemizi ve çekişmemizi bir yana bırakalım. Ve Tanrı'nın lekesiz çocukları olarak yaşayalım. Böyle bir topluluk bulalım. Tanrı'nın lütfu ile böyle bir topluluk olacağına inanıyorum. Gerçekten ümit sadece bir rüya ve hayatım. Ama Tanrı'nın sözünü hayatımıza uygulamamız gerekiyor. Tamam, dua edeceğiz.